Ayrım 17.
Ya sen Theo, sen hangi nedenlerle Pipo erdince bozuluyorsun? Nisu'nun varlığını ilk kez anımsıyor gibi şaşırıp baktı Theo'ma. Ben mi ona bozuluyorum? Erdince mi? Evet dedi Nisu, sen? Saçmalama der gibi bakıp başını salladı Teoman. Oflayıp pofladı, durdu, düşündü, kahvesini yudumladı. Sabırla kendisini bekleyen Nisu'ya baktı. Ben erdince bozuluyorum ha? Gülümsedi Nisu. Tut ki, haydi diyelim ki ben erdince bozuluyorum. Eğer ona bozuluyor olsam, sanırım onu dönek buluyor olabilirim. Belki. Soran bakışlarla Nisu'ya baktı yeniden. İyi ama bu saçma olmaz mı Nil? Yani değişmiyor ya da çarpık değişiyor diye elin erdincine bozulamam ki. Ne dedin sen? Pipo erdinç mi? Alemsin vallahi. Nil Sultan, mahzun sevgilim, nereden bulursun bu adları? Yahu Nil, nasıl da yakalıyorsun sen beni böyle? Yaklaşıp kucakladı Nisu'yu. Boynundan öptü. Kahve fincanı elinde zıplayınca sıcak kahve Nisu'nun geceliğine döküldü. Yaktım seni kız diye mutfağa koştu Teoman. Elinde ıslak bezlerle geri geldiğinde yeni bir gecelik giymişti Nisu. Asıl komik olan ne biliyor musun Nil? Nedir acaba? Geçen yıl seninle tanışmadan birkaç ay önce Cenker, Seval ve ben bir Avrupa gezisine çıkmıştık. Seval değil mi? Üçümüz de Almanca bilmiyoruz. Bu arada Batı Almanya'da Die Grüne'nin bir toplantısına da davet edildik. Görgümüz artsın diye katıldık toplantıya. Aman Nil, bizi ne çok ciddiye aldı Almanlar. Baş köşeye oturtulduk. Eh, gelmişken bize Türkiye'deki Grüne'ni anlatın demezler mi? Cenger'i konuşma kürsüsüne itledik. O bizim olmayan parti tarihimizi ve ülkenin çevre sorunlarını anlatan bir konuşma taslağı hazırladı. Fakat konuşmayı çevirecek bir çevirmen bulamadık. Ne yapsak diye çıldırırken o akşam turistlerin bol olduğu bir caddede Erdinç'e rastlamaz mıyız? Pipo Erdinç'e. Ha ha ha. Elinde ıslak bezler, ayakta kalmış, çok eğlenerek anlatıyordu. O yaşamın ta kendisi diye gülümsedi Nisu. Erdinç Alman Lisesi mezunudur. O sırada bir iş, şu ithalat ihracat işlerinden için oradaymış. Yaka paça getirdik kongreye ve Cenker'in şahlanan, kükreyen sesiyle anlattıklarını Pipo Erdinç homurdanarak Almanca'ya çevirdi. Onlar konuştukça salonda Almanca kahkahalar artıyordu. Biz de huylanmaya başladık. Seval değil mi? Sonradan öğrendiğimize göre Alman yeşillerin bize örnek ve önder olduğunu göğsünü gererek anlatan Cenker o sırada üçe çıtır diyen Die Grünen'i adam akıllı eğlendirmiş. Ne cahillik ne ihmalkarlık. Ha ha ha. Birlikte güldüler uzun uzun. Aklımız başımıza geldi tabii. Müthiş rezil olmuştuk. Düşünsene Nil, ne sefalet. Şimdi yerkürenin yeşil politikasını sımsıkı takip ediyoruz. Sen de şeytan tüyü var Theo. Şaşırdı Teoman. Acaba konuyla ne ilgisi vardı bunun? Sempatik, doğal, kompleksiz ve kendine güvenen bir erkeksin. Belki Kevin Costner kadar yakışıklı, Tom Cruise kadar genç değilsin ama ben seni pek beğeniyorum. Şımartma beni kız diye gevşedi Teoman. Gidip Nisu'yu coşkuyla kucakladı. Kevin Costner'ı hiç beğenmiyorum. Ayrıca boyu kısa onun. Güldüler birlikte. Geceliğinin altında onun çıplak olduğunu anlayan Teoman heyecanlandı. Çok beğendiği bacaklarını ve kalçalarını okşamaya başladı. Nisu da ona sokuldu, kollarını öpmeye koyuldu. Uzun uzun öpüştüler. Yine de anlamadığım bir şey var, dedi Nisu fısıldayarak. Oturdukları tek kişilik koltuk dengesini yitirdi o arada. Halının üzerine devrildiler. Kahve fincanı da sehpaya devrildi. Alt kattakileri düşünüp suçlu suçlu güldüler. Sonra halının üzerinde birbirlerini merakla soydular. Küçük aşıklar gibi kıkırdıyorlardı. Terden ıslanmış, heyecanlı iç çekişleri ve keyifli mırıltılarla dar bir tünele yol alırken dünya umurlarında değildi artık. Geriye döndüklerinde halının üzerinde sımsıkı sarılmış, gözleri kapalı yatıyorlardı. O anlayamadığın şey neydi Nil diye mırıldandı Tioma. Hangi anlayamadığım şey acaba? Düşündün Yusu, neredeki ne? Ha evet anladım, bekliyordu Tioma. Mutlu bir sesle fısıldadı Nisu. Anlayamadığım böyle bir hoş bir erkeği neden terk ediyor kadınlar acaba? Nisu'nun büroda gecelemesine alışmıştı Teoman. Yine bir konkur vardı, yine vakitlerdi ve geceyi büroda geçirecekti. Fena alıştım bu kıza diye sevinçle sitem etti kendi kendine. Annem onu tanısaydı Cahide Hanım Nisu Baran'ı beğenirdi diye düşündü. Ne iyi olurdu. Annesinin evine gider, Polonya porseleni fincanlarında limonlu çay içerek kitaplardan konuşurlardı. Nisu'nun yakın olduğu, annesinin yabancı kaldığı Amerikan edebiyatı üzerine örneğin. Gurur duyardı Cahide Hanım. Sonunda dengini bulmuşsun Theo derdi mutlaka. Yaşı küçük ama inanın bazen benden daha olgun bir kız derdi Teoma. Kadınların erkeklerden genç olması evliliği denk tutar derdi Cahide Hanım mutlaka. Evlilik mi? Ama biz evli değiliz anne. Evlenmeye gerek duymuyoruz. Sizinkisinin evlilikten farkı var mı? Diyecekti Cahide Hanım. Mühim olan birbirinize değil, münasebetinize sahip olmanız Teocuğum. Birden kendini annesinin evi önünde buluverdi Teoma. Ne zaman, nasıl yürümüştü onca yolu pek ayrımında değildi. Baktı, içeride ışık vardı. Nergis çalışıyor olmalı dedi. Gelmişken çiğnemek istemedi. Uğrayıp laflayayım biraz diye düşündü. Merdivenleri çıkarken annesinin eski, ablasının yeni evinden taşan neşeli müzik sesiyle keyiflendi. Şu kız biraz da kendini düşünse, aşık olsa, ışığı unutsa, gömmese kendini diri diri diye geçirdi içinden. Kapıyı neşeli, keyifli ve şık bir Nergis açtı. Theo, neredesin Allah aşkına? Kaç kez aradım yoksun. Gel, gel içeri, özledim vallahi. Ne kadar anneme benziyor. Giderek iyice Cahide Hanım'a dönüşüyor diye hayret ve hayranlıkla seyretti onu Teoman. Kucaklaştılar. Ayol, şu bir türlü bana tanıştıramadığın, benden sakladığın sevgilin sana ne yaptı Theo? Arada bir uğrar, odanda kitap okur, yazardın. Tümden kayboldun yahu. Birden yalnız olmadıklarını hissetti Teoman. Ama bu bir iş arkadaşı, bir dost değildi. Bu evde bir aşk kokusu vardı. Çok heyecanlandı. Işık dönse mutlaka haberi olurdu. Hem sonra onca yıldan ve bunca değişiklikten sonra bakalım aşk meşk kalacak mıydı? Başka, yeni, taze bir aşk. Ah keşke. Salondan Latin Amerikan ezgileri geliyordu. Bu Nergis'in tercihi olamazdı. Biraz da alkol kokusu. Gençten bir adam, kıvırcık siyah saçlı, hoş, cin gibi parlayan gözleri, çok güzel elleri, ablasının evinde aşk kokuyor. Nergis'in yerlere göklere koyamadığı çevreci kardeşi siz olmalısınız. Yeşil diye düzeltti Teoman gülerek. Müthiş sevindi, çok sevindi. Beğenmişti adamı. O da güldü. Gülünce güzel ve bakımlı dişleri çıktı ortaya. Merhaba diye elini uzattı güzel dişleri ve elleri olan adama. Adım Hakan. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Bizimle şarap içer misiniz? Haydi Nil, kımılda biraz. Bu akşam seni çok özel biriyle tanıştıracağım. Zoraki gülümsedi Nilsu. Pek dışarı çıkmak istemiyordu. Her kış sorun yaratan bademcikleri yine tehlike sinyali veriyordu. Üstelik televizyonda 32. gün haber programı vardı. Hemen çıkalım da geç kalmayalım Nil. Bakalım sen de onu sevecek misin? Nergis'le yakınlarda tanışmıştı Nilsu. Sevmişti onu. Hoş, rahat ve ciddi bir kadındı. Zarifti, iri, sağlam yapılı kadınların zor yakalayacağı bir zerafeti vardı. Annemin bütün asaleti ve fiziki özellikleri Nergis'e miras kaldı diyordu Teoman gururla. Nergis de hoşlanmıştı Nilsu'dan. Kardeşinin ilk kez sorunsuz sorumluluk taşıdığını söylemişti Nilsu'ya. Teo'nun böyle büyük harflerle mutlu olduğunu ilk kez görüyorum. Elinize sağlık. Samimiydi Nergis ama kimseyle içli dışlı olmayacak mesafeli bir sıcaklıktı onunkisi. Böylesi çok daha sağlıklı ve moderndi. Belki de. Nergis'in Hakan'la çıkıyor oluşunu önce şaşırmış. Dünya ne küçük. Sonra da sevinmişti Nilsu. Hakan da keyifli görünüyordu. Kimseyi incitmemek için Nilsu da Hakan da sessiz bir anlaşmayla eski ilişkilerinden söz etmemiş, iş arkadaşı olduklarını söylemişlerdi. Söyleselerdi kimse incinmezdi belki de ama gerek görmediler sanki. Hem sonra galiba yalnızca arkadaş kalmıştı onlar. Çünkü aşık olmak bambaşka bir şeydi ve artık aşkın tadını iyi biliyordu Nilsu. Teoman'ın hatırına kalkıp çeki düzen verdi kendine. Bir taksiye atlayıp Bağdat Caddesi'ne şık bir köfteciye gittiler. Onları kimse beklemiyordu. Bir masaya oturup onlar beklediler. Sormadı Nisu. Biraz da heyecanlandığını gizlemek için sormadı. Durmadan saatine bakıp kapıyı gözetleyen Teoman, garsona birisini beklediklerini, daha sonra sipariş vereceklerini söyledi. Sıkılmıştı Nisu. Boğazı da ağrıyordu. Evinde, TV karşısında sıcak bir fincan çay içerek uzanıyor olmayı özlüyordu. Çok mu geciktin baba? İncecik, heyecanlı bir sesle irkildiğinde masalarına yaklaşmış uzun boylu, siyah saçlı, ela gözlü, çok güzel bir genç kızla burun buruna geldi. Çekingen, sevgi dolu bakışlarla Teoman'a bakıyor, onun ağzından çıkacak sözü bekliyordu. Hararetle onu kucaklayan Teoman, öpücüğe boğdu kızı. Hayır bir tane, biz erken geldik dedi. Uyuşup kaldı Nisu. Devajou. Ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilemeden kala kaldı. Kulakları uğulduyor, soluğu kesiliyordu. Kaçıp gitmek, gitmek ve bir daha geri dönmemek istedi. Sonsuza dek koşarak kaçmak ve hiçbir yere erişememek. Çünkü eriştiği her yerde mutlaka korkup kaçtığı, terk ettiği geçmişinin bir uzantısı vardı. Bak Nil, bu güzel kız benim sevgili kızım Deniz. Benim nazlı prensesim, dedi gururla Teoman. Deniz elini uzattı, çekingen, mesafeli, kibar, galiba biraz da kaygılıydı. Denizciğim, bak bu harika kız da Nisu, sana anlattığım sevgilim. El sıkıştılar. Ne kadar güzelsin Deniz, dedi Nisu. Halbuki daha akıllıca bir şeyler söylemek isterdi. Kaşarlı köfte, kızarmış patates, salata, cacık ve kola ısmarladılar. Havadan sudan konuşarak yemek yediler. Acaba ona nasıl davranmalıyım diye kıvranıyordu Nisu. Selen'in bana nasıl davranmasını isterdim? Benden nefret ediyor olmalı. Babasını elinden aldığımı, onunla seviştiğimi, kendisini bir engel olarak gördüğümü düşünüyor olmalı. Onu sevmediğimi de düşünüyordur. En fazla 15 yaşlarında olmalıydı. Belki daha küçük. Uzun bacakları, erken göğüsleri ve kadın saatleri onu ilk bakışta 18 gibi gösteriyordu. Selen kadar cesur değilim diye dudaklarını parçalıyordu Nisu. Beni sevmeyecek, beni beğenmeyecek, bana hayran olmayacak. Hayretle durdu, Deniz için bir Selen olmak istediğini, bu duyguyla yanıp tutuştuğunu hiç bilmiyordu. Benim, dedi Deniz'e dönüp, benim babam annemden ayrılıp sevgilisiyle yaşamaya başladığında ben 15 yaşına girmek üzereydim. Babamı elimden alacak, beni dışlayacak sanarak ona çok bozuluyordum. Adı, onun adı Selen'di. Teoman sevgiyle gülümseyerek Nisu'yu dinliyordu. Nisu'nun boğulmak üzere olduğunu algılamamıştı. Çok keyifliydi. Serin serin gülümsedi Deniz. Ben babamın ikinci eşiyle tanıştığımda 7 yaşındaydım. Üvey kardeşim Alican doğduğunda ise 9. Fakat... Gururla babasına baktı. Fakat babamın beni çok sevdiğine inanmaktan başka çarem yoktu ve inandım. İyi de ettin güzelim. Sen benim tek prensesimsin. Baba kız göz göze kaldılar. Nefis bir andı. Ancak babalarına aşık kız çocukları bunu bilir. Nisu bildi. Öyle değil mi Nil? Sevinçten sarhoş olmuş Teoman. Bir kolunu uzatıp Nisu'nun saçlarını okşadı. Sertçe çekildi Nisu. Çok rahatsız görünüyordu. Sonra Deniz'in okulundan, Deniz'in derslerinden, Deniz'le flört etmek isteyen ünlü bir müzisyenin oğlundan, Deniz'in ilk pişirdiği yemekten, Deniz'in resimde yeteneğinden konuştular. Doğrusu Deniz'le Teoman konuştu. Nisu inanılmaz bir öz disiplin kullanarak onları dinledi. Deniz'i annesi getirip bırakmıştı köfteciye. Teoman'la Nisu götürüp bıraktılar annesiyle yaşadığı eve. Ayrılırken Deniz yine çekinerek elini sıktı Nisu'nun. Umarım sizi rahatsız etmemişimdir. Babamla sık sık görüşemediğimizden böyle birikiyor konular. Bir de siz babamın anlattığı kadar hoşsunuz. Gerçekten öylesiniz. Teşekkür edecekti Nisu. Ağzını açtı ama sesi çıkmadı. 18 Mart 1989 İstanbul. Sevgili Selen. Mektubun ne kadar doğru bir zamanda geldi, ne kadar işe yaradı, dünyada tahmin edemezsin. Seninle aramızda şiddetli bir telepati olduğuna inanıyorum. Geçen hafta seni öyle çok andım ki, titreşimlerim sana uzandı, besbelli. Galiba yaşamam gereken bir şeyi sonunda yaşadım ve bu beni beklediğimden daha fazla sarstı. Gerçek bir kabustu ve uyanıkken yaşanıyordu. Yıllarca babamın sevgilisi olduğun için sana isyankar bir ilgiyle bağlı kalışımın, seni sürekli yargılayışımın, nedenli tek yanlı olduğunu anlamam için iyi bir dersti bu bana. Tesadüflere, rastlantılara inanırım ama neden bu kadar benzer bir senaryonun içinde eskiden sana ait olan rolü üstlendiğimi çıkartamıyorum. İnsanın en çok korktuğu başına gelir derler. Belki de katilin cinayet ortamına geri dönüp gitmesi gibi. Ben Raskolnikov sendromu yani. Raskol'ün Türk-Rusça'da bölünme anlamına geldiğini biliyor muydun? Evet, sonunda Theo'nun kızı Deniz'le tanıştım. Başka bir deyişle Selen'in yıllar önceki rolü için sahneye çıktım. Dekor balıkçı lokantası yerine köfteci olarak hazırlanmıştı. Rakı yerine kola içiliyordu. Fakat ben çok kötüydüm. Bilenler aynı rolü şahane bir ustalıkla oynayan Selen Doran'ı anımsarlar. Nilsu Baran berbattı, beceriksizdi. Sanırım her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Küçük bir kızken babamın sevgilisini kıskanarak burkulan yüreğim, genç bir kadınken sevgilimin kızını kıskanarak yanıyordu. Yüreğimi beni mutsuz eden o kan pompasını söküp atmak istedim. O yürek ki duygusal olarak dahil olmadığı konularda adil, sevecen ve hoşgörülüdür. Yapamadım. Çünkü aynı yürekle Theo'yu seviyorum ben. Sevmekten öte Theo'yla anlaşabiliyorum. Bir kadınla erkek arasında kimyasal bir ilişki varsa, ki bu pek zor değil, ilişkinin düşünsel yanını tamamlayan tek şey anlaşabilmektir. Bir ilişkiyi sürekli ve uyumlu kılabilecek tek tılsım budur. Doğru mu? Theo'yla beraberliğim daha önce hiç hayal edemediğim bir boyutta uyumlu ve heyecanlı sürüyor. Henüz yarım yıllık bir ilişki için bunun doğal olduğunu söyleyenlerin aksine benim kişisel tarihim için de önemli bir durum bu. Sanki yalnız yaşıyorum, özgür, rahat ve sorumsuzum ama paylaşarak sevgiyle ve istekle. Hem yalnızım hem onundayım. Ne zaman istersen. Bir kadınla bir erkek bu sorumlu sorumsuzluk çizgisini doğru çizebilirlerse uzun yıllar heyecanla yaşayabilirler. Birlikte yan yana. Yoksa aşk pırıltılarıyla kamaşan gözlerim mi yanıltıyor beni? Yoksa aynı çatı altına giren bir kadınla bir erkeği mutlaka monoton, bıkkın ve soğutucu bir son mu bekliyor? Belki de her aşkın burun üstü düştüğü bir yer ve zaman vardır. Var mı acaba? Olmalı mı? Olacak mı? Sonunda bir gün ben de aşk var mı diye sorup endişelenecek miyim dersin. Bak sen şahidim ol Selen. Bence aşk vardır, aşk olmalı. Burada biraz ara verdim, telefon çaldı. Theo akşama gecikecekmiş. Yine Yeşiller Partisi çalışmaları varmış. Sana da selam yazmamı istedi. Kendi derdimden seni unutuyorum, bağışla Selen. Babanın vefatına çok üzüldüm. Pek kısa tanımıştım onu. Tanımadıklarının ölümü daha mı az acıtıyor insanı? Yoksa hiç tanışmadığı bir şairin ölümüne dertlenen kişi, aslında ölen şairi zaten iyi tanıdığı için mi üzülmektedir? Başın sağ olsun. Annen nasıl? Aynı evde mi yaşayacak yoksa taşınıyor mu? Steven'la evleneceğin haberine pek şaşmadım. Bunu New York'tayken sezmiştim sanki. Onu hayatı ve duyguları kullanılmamış yepyeni biri olarak niteleyişini, 100 yıllık yaranın kapanacağını bir işaret sanıyorum. Mutlu olun, mutlu ol Selen. Bizim burada da bir evlilik rüzgarı esti ve Cem'i baş göz ettik. Kendisi gibi bir tıp doktoruyla tantanalı bir kokteylle evlendi. Ben Ayşenur'u beğendim. Sevimli, ölçülü, steril ve kontrollü. Tıpkı Cem gibi yani. Üstelik Cem'i sevdiği besbelli. Galiba anne tarafından Osmanlı Sarayı'na uzanıyormuş aile ağacı. Annem söyledi. Bilirsin böyle şeyleri önemser. Sahi nereden bileceksin? Nikahta annem, babam, Theo ve ben iki dirhem bir çekirdek dizildik. Annem şişmanlamış, ince, titiz hali kaybolmuş. Daha rahat ve tombul bir kadın olmuş. Fazla makyajlı, gösterişli ve bol parfümlüydü. Pahalı mücevherler takıp takıştırmıştı. Öpüştük, ayaküstü konuştuk. Onları iş adamı Fikret ve o, Ziyarete gitmediğim için yine sitem etti. Teoman'dan hiç hoşlanmadığını hemen anladım. Annemi uzak bir akraba gibi hissediyorum Selen. Çok az hatırlanan silik bir anı. Babam yaşlanmış. Saçları dökülmüyor ama beyazlaşıyor. Sessizdi, sakindi. O eski kahkahalarını yitirmişti. Annemle konuştu biraz. Sonra koluma girip beni başka bir köşeye sürükledi. Artık yaşlandım, yakında dede bile olurum Nilsu dedi. Bunu sevinerek mi, üzülerek mi söyledi, çıkartamadım. Deney falan yapmıyorum artık, hep rutin işler diye yakındı. Bitkisel hayat yaşıyormuş gibiydi. Theo babamı sevdi, babam da onu. Yaz gelince beni mütevazi tekneyle denize açılalım, balık tutalım efendim dedi coşkuyla. Babamı neşelendirdi, heyecanlandırdı. Ne tuhaf, o ikisi birbiriyle konuşurken kendimi çok yalnız hissettim. Cem'le Ayşenur'un nikahına halam, kocası ve kızları da geldi. Cem babamın ailesiyle ilişki kurmuş, yıllardır bu ilişkiyi sürdürüyormuş. Aferin ona. Hem aile geleneğini koruyup doktor oldu, hem de parçalanan aile ve geçmişimize sahip çıkıyor. Bu gidişle Cem'in yakında iki bebeği ve karısıyla işlevsel bir arabanın içinde akraba ziyaretlerine giderken göreceğiz diye düşünüyorum. Elinde baylandan alınmış çikolata kutularıyla. Ernesto'nun aşık olmasına sevindim. Zavallı Elvis, aşık bile olamamıştı ömrü hayatında. Yine bir konkura hazırlanıyorum. Bu kez eve kapandım. Bir devlet hastanesi, büyük bir proje. Aslında konkurcuların ya çok genç, ünsüz, parasız ve deneyimsiz ya da yaşlı, ünlü, zengin ve prestij düşkünü olduklarını söylüyorlar. Ben ilkine dahilim herhal. Çok uzun yazdım. Umarım başını şişirmedim Selen. Ama sana yazarken seninle konuşur gibi rahatlıyorum. Her şey için teşekkürler. Selamlar, Nilsu. Her apaçinin çok yakın bir beyaz dostu olmalıdır. Cahide Hanım'dan ne zaman söz edilse Nilsu'nun içini serin bir huzur ve incecik bir sevgi dolduruyordu. İnanan birinin camiye ya da kiliseye girişinde böylesi bir duyguyla hafiflediğini düşünüyordu.